Ayrım 21, sayfa 260. Ortak hapishane deneyimleri, işgale karşı duyulan derin nefret ve geri dönme rüyasıyla arkadaşlıklar büyüdü. Hapishanedeki çalışma grupları Hegel, Lenin, Marx, Jack London, Pablo Neruda, Bertolt Brecht, Mısırlı roman yazarı Necip Mahfuz, Gabriel Garcia Marquez ve onun 100 yıllık yalnızlığı ve John Steinbeck'in Gazap Üzümleri kitapları hakkında derin derin düşünüp tartışıyordu. Hapishane yetkilileri milliyetçi Filistin edebiyatına ait kitapları engellemek amacıyla gelen kitapları dikkatlice inceledikleri halde ara sıra bazıları kaçabiliyordu. Bunlardan bir tanesi de Hasan Kanafani'nin 194 sayılı Birleşmiş Milletler Önergesi'nin yenilenmiş tartışmaları üzerine olan Hayfa'ya Dönüş adlı kitabıydı. Bazen ziyaretçiler çok sevilen, sürgündeki şair Mahmut Derviş'in şiir kitabını bile içeri kaçırmayı başarıyordu. Hapishanede zaman geçirmenin yollarını bulmak can alıcıydı. Adamlar Chopin, ünlü klasik Arap müziği şarkıcısı Ümmü Gülsüm ve Lübnanlı yıldız Feyruz'u hücrelerinin zemininde satranç veya tavla oynarken dinliyorlardı. Bazen günde iki veya üç kez büyük daireler içinde oturarak diyalektik materyalizmi tartışıyorlardı. Sovyetler ve Çin komünizminin ince noktalarını, Vietnam'da, Güney Afrika'da, Rodezya'da veya Küba'daki politik gerilimi, Nixon ve Kissinger'ın Çin ve Orta Doğu'daki tehlikeli işlerini, Amerikan devriminin felsefi tarihini ve Filistin sorununu. Çoğunlukla bir mahkum bir konuyu derinlemesine incelemeye gönüllü olarak bir kağıt hazırlıyor ve bir sonraki toplantıda onu sunuyordu. Günlük haberler genelde yıllar içinde Beşir ve arkadaşlarının okumayı öğrenecekleri İbranice basılı gazetelerden geliyordu. Akşamları mahkumlar kendi oyunlarını yaratıyordu. Kısa komedi oyunları, Shakespeare, Arap edebiyatı ve hapishane sorgulamaları hakkında hazırlıksız derlemeler. Diğer zamanlarda adamlar kendi tarihlerinin şarkılarını söylüyorlardı. Milliyetçi şarkılar, hasat şarkıları, uzun zaman önce yıkılmış köylerin şarkıları veya hangi Filistinli politik grubun insanların derin duygularına hitap ettiklerini tartışırlar ve her grup için yeni sloganlar bulurlardı. Beşir sıkı bir Marksist olmuştu. Her ay Ahmet Beşir'e yapacağı hapishane ziyaretini dört gözle bekliyordu. Bekleyemiyordu dedi hanım. Ama çoğu zaman ziyaretinden bir gece önce Ahmet soğuk terler döküyordu. Bağımlılar gibi titremeler geçirirdi dedi hanım. Ve bir gün sonra hasta veya yoğun olurdu. Ve o kadar sık gidemezdi. Hapishane ziyaretinde Zeki'yi yalnız bırakırdı. Bir gün böyle bir durumda Beşir'e her ay ziyaret edebilmek için Amman'dan tekrar Batı Şeria'ya geri gelen hanım, annesine erkek bebek doğurduğun için çok sevinmiştin ama hayat Beşir için kolay olmadı dedi. Zeki'ye bir şey söylemedi ama hapishaneye gittiklerinde Beşir'e kız kardeşinin kelimeleriyle takıldı. Kız kardeşinin senin hakkında ne dediğine inanabiliyor musun diye sordu Zeki'ye Beşir'e. Beşir çok huysuzdu dedi hanım. Hapisteyken ona özel yiyecekler gönderirdik. O bize geri gönderirdi. Ona giyecek gönderirdik ama o giymeyi reddederdi. Taksiyle gelmemizi yasaklamıştı. Bütün diğer aileler otobüsle toplu halde geliyorlardı ve biz otobüse binmeyi reddetmiştik. Birkaç kez onu ziyarette taksiyle geldiğimiz için bizi görmeyi reddetti. Bize karşı çok sertti. Onlardan biri olmak istiyordu ve biz ona bu konuda yardımcı olmuyorduk. Böylece sonunda biz de otobüse bindik. Hanım ziyaretleri sırasında Beşir'in mahkumlar arasında lider olduğunu fark etti. Her zaman diğer mahkum ailelerine bir şeyler almamızı isterdi. Her zaman fakirlere ve ihtiyacı olan ailelere yardım ederdi. Bu aileler için ayakkabı, giyecek ve ilaç isterdi. Okul yılı başlangıcında başka bir aile için kitap ayarlardı. Her ziyaret ettiğimizde bunu yapmamızı isterdi. Yıllar geçerken Nuha Hayri hayatındaki küçük erkek kardeşi Beşir'in şahit olmadığı olayları sayıyordu. 1967'de El Ramla'ya seyahat etmiş olan kuzenleri Gıya ile evliliği, ilk oğlu Firas'ın, ikinci oğlu Sinan ve üçüncü Cezvaz'ın doğumları, doğum günleri, yıl dönümleri, kutlamaları. Beşir'in erkek ve kız kardeşleri orta yaşa geliyordu ve Beşir hala hapishanedeydi. Hanım kendini Beşir'in alçak gönüllü, hiçbir şey istemeyen erkek kardeşini ikinci halife veya Hazreti Muhammed'in halefi kutsal bir Müslüman olan Hazreti Ömer'in özelliklerine sahip olduğunu düşünerek avutuyordu. Hazreti Ömer 7. asırda yaşamıştı. Dürüst, disiplinli, ciddi, sorumluluk sahibi, ne yaptığını tam olarak bilen bir adamdı. Ne zaman Hazreti Ömer hakkında bir şey okusam hep Beşir'i düşünürdüm. Yıllarca Dalia işine giderken Ramla hapishanesinin önünden geçiyordu. Neredeyse her gün Beşir'le bağlantı kurmayı düşünüyordu. En azından orada olup olmadığını öğrenebileceğini düşünüyordu. Gerçekten o sıralarda Beşir oradaydı. Ama hiçbir zaman onu soruşturmadı. Dalia'nın öğrenme içgüdüsüne binmeme arzusu ağır basıyordu. Bütün bunları kim bilmek ister diye düşündüğünü hatırlıyordu. Yarayı neden tekrar açacaktı? Her şeyi yeniden başlamanın ne anlamı vardı? Dalia hala fena şekilde aldatıldığını hissediyordu. Yıllarca Beşir'den bir işaret beklemişti. Güvende olduğunu gösteren ve masum olduğunu veya üzgün olduğunu belirten bir işaret. Gerçekten uzun yıllar bunları asla yapmadım diyen bir mektup bekledim dedi Dalia sesini yükselterek. Veya eğer yaptıysam çok ama çok üzgünüm. Ama böyle bir mektup asla almadım. Ama onun arkadaşıydım değil mi? Onun arkadaşı mıyım, değil miyim? Eğer arkadaşıysam bana açıkça bunlarla hiçbir ilişkim yok diyebilirdi. Ama o sözde silahlı mücadele diye adlandırdıkları terör eylemleriyle İsrail'i yok etmeyi gündemine koymuş bir örgüte aitti. Filistinlilerin de olduğu otobüsleri bombalıyorlardı. Terör ayrım yapmıyordu. O otobüslerde Filistinli çocuklar da olabilirdi. Ve ben de o otobüslerden birinin içinde olabilirdim. Onun suçlu olduğuna inanıyordum. Hala öyle inanıyorum. Ve bu fikrimin yanlış olduğu kanıtlanırsa dünyanın en mutlu insanı olurdum. Beşir'in yaptığı şeyin eğer yaptıysa bir cevap olmadığına en içten şekilde inanıyordu. Ve eğer bu bir cevapsa benim kabullenebileceğim bir cevap değildi. O zamanlar Dalia aileyle yeni bir tartışmaya girmeyi düşünüyordu. Ama sonra Süpersol bombalaması aklına geliyordu. İsrail hapishanelerinde geçirdiği 15 yılda savaşlar kazanılacak ve kaybedilecek. Liderler yükselecek ve öldürüleceklerdi. Mısır 1973'te İsrail'de Yom Kippur Savaşı olarak bilinen sürpriz bir saldırı düzenledi. Amerikan Başkanı Richard Nixon gözden düşerek istifa etti. Yerine Gerald Ford ve sonra Orta Doğu'da insan haklarından ve barıştan söz eden Jimmy Carter geçti. İsrail'in iki saldırı düzenlediği Lübnan Savaşı patlak verdi. 1974 yılında Arafat, New York'ta Birleşmiş Milletler'e İsrail'in öfkesine ve binlerce Amerikalı göstericilere hitap etti. Ve genel kurul toplantısında alkışlar karşısında dururken, asırlarca sürecek demokratik bir devlette Arap ve Yahudinin yan yana yaşayacakları geleceğin Filistin'i rüyasını önerdi. Filistin hareketi, Birleşmiş Milletler'in geri dönüşlerinin muhtemel sonunu getirecek İsrail'e tanıma önergesini kabul edip etmeme konusunda derin bölünme işaretleri göstermeye başladı. Beşir ve yakın arkadaşları bu olayları hiç dinlenmeden tartışıyordu. Beşir'e göre mültecilerin evlerine geri dönme haklarında hiçbir uzlaşma olmazdı. Beşir önce politik karikatürler, sonra Filistin'in harita ardına haritasını, sonra daha anlamlı tabirleri, köklerinden çıkarılmış ağaçları, yıkılmış evleri ve tutuklu Filistinlilerin resimlerini çizmeye başlamıştı. 1970'lerde yaptığı bir tabloda yeşil gözü, bir elinde zeytin dalı, diğer elinde Filistin bayrağının renklerini yansıtan bir el feneri tutan köylü bir kadını resmetmişti. Diğer bir mahkum, Kudüs'teki El-Aksa Camisi'nin en ince ayrıntısına kadar maketini çok uzun saatler sonucunda 3000 ipliği ve yüzlerce minik mavi ve sarı kumaş kareleri suni köpüğün üzerine yapıştırarak yapmıştı. Beşir'in İbranicesi ilerledikçe İsrail'le hapishane yetkililerini daha iyi şartlar için sıkıştırmaya başladı. Yerlere şilte sermek yerine yatakların konulması için, günlük egzersizler için, bir çocuğu ancak doyuracak et ve ekmek yerine daha fazla yemek porsiyonu için. Beşir sıkça hapishane şartlarını protesto etmek amacıyla açlık grevi düzenliyordu. Beşir hapishanedeyken babam kucağında radyoyla uyuyakalırdı diye anlatıyordu hanım. Mahkumların açlık grevinde olduklarını öğrendiği zaman o da onlarla açlık grevine girerdi. Yemek yemesi için ona açlık grevinin bittiğini söylerdik ama o bizim onu aldatmaya çalıştığımızı bilirdi. Bize bu doğru değil, öyle olsaydı radyoda anons ederlerdi derdi. Bu noktada Ahmet'i aldatmak çok zordu. Böyle zamanlarda radyo yastığının altında uyurdu. Belki ilk erkek çocuk olduğundan Beşir'in babasıyla arasında özel bir ilişki vardı diyordu hanım. Özel bir ilişkiden fazlası vardı. Kimyaları birdi, birbirlerine hayrandılar. İsrail'i ıslah etme yetkilileriyle yapılan görüşmelere rağmen Beşir felaket olarak nitelendirdiği duvarın dışındaki değişiklikler haricinde bir değişiklik gözlemlememişti. 19 Kasım 1977'de Mısır Başkanı Enver Sedat, Kudüs'e geri kalan Arap dünyasının karşı çıkmasına rağmen İsrail'le ayrı bir barış isteği işaretleri veren beklenmedik bir gezi yaptı. 2 yıl sonra ABD Başkanı Jimmy Carter'la yoğun görüşmelerin ardından Sedat ve İsrail Başbakanı Menachem Begin, İsrail ile Mısır arasındaki savaşa son veren Camp David Anlaşması'nı imzaladı. Arap dünyasının 6 gün savaşındaki felaket kayıplarının üzerinden 12 yıl ve Mısır'ın Yom Kippur Savaşı'nda veya Filistinlerin 1973'ün Ekim Savaşı olarak bildikleri savaşta askeri itibarını geri almasının üzerinden 6 yıl geçmişti. Şimdi Camp David'in ardından İsrail Sina Yarımadası'nı boşaltmaya başlayacaktı. Batı'da, İsrail'de ve Mısır'da birçok insan için Sedat, Rabin'in söylediği İsrail'i saran nefret duvarını geçerek barış yapmak için hayatını riske atan bir kahraman, bir devlet adamıydı. Destekleyenlere göre Orta Doğu'da sonunda barış olması için atılması gereken ilk adımdı. Gerçekten Camp David Anlaşması, Filistinlilerin Batı Şeria ve Gazze'de tam özelliklerini almaları için 5 yıllık bir geçiş dönemi öngörüyordu. Ama Filistinliler Camp David Anlaşması'nda temsil edilmemişlerdi ve anlaşma milyonlarca Filistinlinin hayaline hitap etmiyordu. Geri dönme hakları ve Kudüs'ün gelecekte bağımsız Filistin devletinin başkenti olması yer almıyordu. Birçok Filistinli, bunlara Beşir de dahildi, Mısır başkanının kendi çıkarı için onları anlaşmada sattığına ve tüm tarafları ilgilendiren geniş kapsamlı kararlara odaklanmadığına inanıyordu. İşgal bölgelerinde Sedat ve Camp David'e karşı gösteriler patlak vermişti. Gelecek yıllarda Begin hükümeti Batı Şeria'dan çıkmayı reddedecek ve bölgede yoğun şekilde İsrail yapıları kurulacaktı. Ariel Sharon ve dinci partiler tarafından yönlendirilen iktidardaki Begin'in Likud, Merkez Sağ Partisi hükümeti yeni Eretz İsrail ile ilgili temel gerçekleri yaratma telaşıyla Batı Şeria ve Gazze'ye sahip çıktı. Filistinliler mülkiyetlerini kanıtlamalıydı ya da buldozerlere, dikenli tellere ve İsrail'li göçmenlere izin verilmeliydi. Filistinliler en korktukları şeyin oluştuğunu görüyorlardı. Hala vatansızdılar. İşgalciler yerlerini daha da sabitliyorlar ve şimdi yıllarca bağımsızlık mücadelelerinde en kuvvetli müttefikleri Mısır olmadan devam etmeleri gerekiyordu. Sedat, Batı Şeria'da Filistinliler arasında o kadar küçümseniyordu ki, Filistin Arapça lehçesine yeni bir kelime olarak girmişti. O günlerde birinin Sedat'ı olması demek, onun zayıf olduğunu, teslim olduğunu, korkak olduğunu veya Beşir'in eski bir arkadaşının söylediği gibi sahte kişisel zafer için imtiyaz vermeye hazır biri olduğunu anlatıyordu. 1981 yılında Mısır başkanı cesaretinin bedelini veya korkaklığının bedelini hayatıyla ödeyecekti. 6 Ekim'de askeri bir töreni yabancı misafirleriyle izlerken Kahire'deki İslami Cihad'ın silahlı adamı tarafından suikaste uğrayacaktı. 1970'lerin sonlarına doğru Dalia çoğunlukla işten sonra Ramla'daki evin verandasına oturur, Kraliçe Elizabeth güllerine bakardı. Bu dönemlerde ortak güçler birbirlerine girdikçe umutsuzluğa kapılır ve ruhunun tarihin kaçınılmazlığı altında ezildiğini hissederdi. Filistinlilerle anlaşmazlığın hiç bitmeyeceğini düşünürdü. Her iki tarafın sıkça başka bir yolu istermiş göründüklerinin farkındaydı. Ama Hayri ailesinin aklına girmesini önleme çabası işe yaramıyordu. İçimdeki bir şey beni itekliyordu diye yazmıştı yıllar sonra. Küçük, dırdırcı bir ses bunun neden benim başıma geldiğini öğrenmek istiyordu. İnsanlar gelip kapımı çalmışlardı ve ben de açmayı seçmiştim. Şimdi o kapı sonsuza kadar kapanmış mıydı? Uçup giden bir fırsat, geçici bir olay mıydı? Dalia, Hayri ailesinin düşündüğü saatleri hatırlıyordu ve yaşadığı evi. Babasının devlete terk edilmiş olarak aldığı evi. Ama bu ev devlete ait değildi. Onu inşa eden, eşyaları içine koyan, çocuklarını burada büyütmeyi ve bu evde yaşlanmayı umut eden aileye aitti. Kendimi Hayri'lerin yerine koyabiliyordum. Ya onlar, ya biz mi diye düşünüyordu Dalia. Ya ben? Onlar mülteci olarak yaşarken bu evde yaşayacağım ya da onlar yaşayacak ve ben mi mülteci olacağım? Başka bir olasılık daha olmalı ama ne? Moşe ve Solya yaşlanıyordu. Bir gün bu evin bana miras kalacağını biliyordum diyordu Dalia. Beşir yıllarını çeşitli İsrail hapishanelerinde geçirirken Hesapladığına göre 15 yıl içinde 17 kere yer değiştirmişti. Ailesine kapısını açmış genç bir İsrailli kadından bahsederdi. "Hapisteki arkadaşlarıma eve yaptığım ziyaretleri anlattım," diye söylüyordu. Ve Dalia'da gördüklerimi, değişik biri olarak gözükmüştü. Onun açık fikirli, diğer karşılaştığım İsraillerden farklı olduğunu söyleyebilirim. "Umarım karanlık bir odada yalnız bir mum gibi değildir," diyordu. Ama Beşir, Dalia'nın o kadar istediği mektubu asla yazmadı. İsrailli sorguculara itiraf etmemişti ve Dalia'ya da itiraf etmeyecekti. Gerçekten masumluğunu hep korudu ama yıllar sonra şöyle dedi. "Birçok katliam yaşamıştık. Davayma, Kufur Kasam, Deir Yasin. Bu katliamlar ve sürgünler göz önüne alındığında eğer herhangi biri Filistinlilerin İsa Mesih gibi davranacağını düşündüyse çok yanılıyor. Eğer işgale dönük nefretimi kemiklerimdeki iliğe kadar hissetmezsem bir Filistinli olmayı hak etmiyorum demektir." 1984 yılının Eylül ayında Süpersol bombalaması ile ilgili mahkumiyetini 15 yıl çeken Beşir Hayri hapishaneden çıktı. O gün hanımın gerçekten mutlu olduğu iki büyük andan biriydi. Diğeri de onun doğduğu zamandı. Beşir'in ailesi Ramallah'ta bekliyordu. Erkek kardeşleri ve Arap dünyasının çeşitli yerlerinden dönen kız kardeşleri, biri Amman'dan, diğeri Katar ve Kuveyt'ten gelmişti. "Düğün gibiydi," dedi Nuha. "En iyi yemekleri, tatlıları, çiçekleri ve Filistin bayraklarını hazırladık." İsrailli yetkililer hapishane duvarları dışında kutlamalara karşı çok sertti. "Sadece iki ya da üç kişinin gelmesini söylediler," diyordu hanım. "Çiçeklere Filistin bayrağı renklerini taşıyan fiyonklar yaptım. O zamanlar hepsi yasa dışıydı. İsrailler fark etmediler. Ama Beşir'in hapisten çıkacağını çok sayıda insan duymuştu. Onu karşılamak için hepsi hapishane duvarlarının dışına toplandı. İsrailler bunu görünce onu bırakmayacaklarını söyledi. Sabah 8'de oradaydık. Bizi 1'e kadar beklettiler. Babam ve annem çok yaşlıydılar ve evde merakla bekliyorlardı." Beşir hapishanenin kapısından çıktığında eve gitmeye hazır değildi. Doğrudan mezarlığa gitti. Halil Ebu Hacı'nın mezarının başında durdu. Hacı, hapishanede ölen Süpersol duruşmasındaki sanık arkadaşıydı. Beşir, hacının ailesine sessiz, özel bir seremoniyle saygılarını sundu. Sonra eve gitti diye söylenmişti Nuha. Ev, iyi dileklerini sunanlarla doluydu. Kutlamalar için Gazze'deki akrabalar bir büyük çanta portakal göndermişti. O kadar çok insan Beşir'i görmek istiyordu ki, çocuklar, şehir liderleri, aile, siyasi eylemciler, herkes oradaydı. Arkadaşları evin önünde trafiği yönlendirmek için gönüllü olmuştu. "Beşir için yapıyorlardı," diyor hanım. "Annem yemek pişiriyordu. Herkes hoş karşılanıyordu. Önce Beşir olayı önemsemedi. Kutlama fikrini beğenmemişti. Ben kahraman değilim," diyordu. "Cezamı çektim. Özel bir şey yapmadım. Kutlayacak bir şey yok." Ama sonunda yumuşadı ve aile onu mutlu, memnun, devamlı gülümserken gördü. Hayatımın en güzel zamanıydı. Evde Beşir kendini hapishane dışındaki hayata alıştırmak zorundaydı. Yerde uyuyordu ve bir daha yatağa alışamadı," diyordu hanım. Ayrıca normal ayakkabı da giyemiyordu. Çünkü 15 yıl ayakkabı giymeden durduğu için ayağının numarası ve şekli değişmişti. En rahatsız edici şey ailenin işkenceden olduğunu düşündüğü izlerdi. "Hapisten çıktığında vücudunda bir sürü sigara yanığı vardı," demişti hanım. Ne olduğunu sorduğumuzda bize alerji olduğunu söyledi. 1984 yılının Temmuz ayında Beşir'in hapisten çıkışından 3 ay ve El Ramla'daki evi inşa etmesinin üstünden 48 yıl sonra Ahmet Hayri öldü. 77 yaşındaydı ve hayatının yarısından fazlasını sürgünde geçirmişti. O yılın sonlarına doğru Beşir kuzeni Şehrazat'la evlendi. Sorulduğunda bu birliktelik hakkında çok az şey söylüyordu. "Beni en iyi anlayacak kişinin o olduğunu biliyordum." 1985'te ilk çocukları doğmuştu. Arap geleneğinde çocuğa büyük babasının ismi verilirdi. Ahmet. Aynı yıl Moşa Eşkenazi öldü. Solya 8 yıl önce ölmüştü ve şimdi evde kimse yaşamıyordu. "Çok üzücüydü," demişti Dalia. "Bütün tarihimizin olduğu bomboş bir ev. Ebeveynlerin ölmüş, şimdi o ev benimdi." Yasal olarak o ev Dalia'nındı. Bununla birlikte bütün o yıllar ben orada yaşarken bu evi inşa etmiş olan ailenin sürgünde olduğunu inkar edemem. bu gerçekleri nasıl değerlendirirsin? Bunlarla nasıl yüzleşir ve nasıl cevap verirsin? Bir şeyler yapmak benim elimdeydi diyor. Ev sanki bana bir hikaye anlatıyordu. Hikayeden fazlasını. Buna karşılık vermeliydim. Hep Beşir'in uzun süre ceza çekmesine neden olan suçu düşünüyordu. Bunun ışığında nasıl cevap verebileceğini merak ediyordu. Sonunda onun davranışlarının onunkini belirlemeyeceğine karar verdi. Düşünmekte özgürdüm, hareket etmekte özgürdüm, vicdanımla ve anlayışımla. Dalia küçük bir kızken, yıldızı ve İslam'ın sembolü Hilal'i Ramla'daki evin kapısından söküp attığı zamanı düşünüyordu. O kadar güzeldi ki diyordu. Geriye koyabilmeyi isterdim. Yaptığımdan utanıyordum. Bir gece evle ne yapacağını derin derin düşünürken rüyasında Melek Cebrail Dalia'ya geldi. Hilal'in bulunduğu kapının etrafında uçmuş ve üstüne tünemişti. Ve sembolün olduğu yere bakıyordu ve gülümsüyordu. Evi, beni ve evle yapmak istediğim şeyi kutsuyordu. Hapisten çıkmasından bir yıl sonra 1985 baharında Beşir, Ramallah'taki Filistinli Anglikan papazından bir mesaj aldı. Adı Aude Rantisi'ydi. Lida asıllıydı. Ve 1948 Temmuz'unda evinden zorla çıkarıldığı zamana ait çok canlı anıları vardı. Rantisi Kudüs'ten bir telefon aldığını söyledi. Arayan Dalia'nın kocası Yehezkel Landau'ydu. Yehezkel, Solya'nın 8 yıl önce ölmüş olduğunu ve sonra bu yılda Moşe'nin öldüğünü ve Ramla'daki evin boş olduğunu açıklamıştı. Dalia, Beşir'le buluşup evin geleceğini görüşmek istiyordu. Buluşmak ister miydi? Dalia neler yapabileceğini düşünüyordu. İki tarihin temelinde hareket etmek istediğini biliyordu. Bu evin benim çocukluk evim olduğunu kabul etmeliydim. Annem ve babam ölene kadar burada yaşamışlardı. Benim bütün anılarım buradaydı. Kesinlikle bütün bunları kabul etmeliydim. Bir ay içinde Dalia ve Yehezkel kendilerini işgal altındaki Batı Şeria'ya arabayla giderken buldu. Rantisi'nin yönettiği Ramallah Evangelist Erkek Okulu'nun yanındaki evinde Rantisi karısı Patricia ile buluştular. Beşir orada bekliyordu. Dalia ve Beşir Rantisi'nin oturma odasındaki rahat koltuklarda yüz yüze oturdu. Ne kadar olmuştu? 16 yıl? 18? Şimdi Dalia 37 yaşındaydı. Parmağında evlilik yüzüğü vardı ve Beşir 43 yaşında yeni evlenmişti. Bir tutam gri saç alnına düşmüştü. Dalia sol elinin cebinde olduğunu fark etti. Her zaman öyle olurdu. Karşılıklı sohbet ettiler. Beşir'in sağlığı yerinde miydi? Özgür olmak nasıl bir duyguydu? Planları neydi? Dalia buluşma nedenine geldi. Evi ve tarihini düşünmekten kendini alamadığını açıkladı. Bu ev iki aileyi, iki toplumu, iki tarihi barındırıyordu. Ve şimdi Moşe'nin ölümü üzerinden bir aydan az bir zaman geçtikten sonra ev boştu. Hiç bitmeyen acı, misilleme, acı, misilleme döngüsünü düşünüyordu. Buna hitap edebilecek ve iki ailenin tarihini onurlandırabilecek bir şey yapıp yapamayacağını merak ediyordu. Bu sadece Beşir'e yapılan bir jest değildi. Tüm Hayri ailesi içindi. Bir insan ortak yarayı nasıl kabullenir diye hiç durmadan düşünüyordu. Kalp bir şey yapmak istiyor. Kalp yarayı iyileştirmek için harekete geçmek istiyor. Dalia, Hayrilerle evin sahipliğini paylaşamayacağını veya onların adına geçiremeyeceğini anlıyordu. Bir başka çözüm gerekiyordu. Biz açığız dedi Dalia. Mülkünüzü tazmin etmeye hazırız. Evi satabileceğini ve elde edilen geliri Hayrilere verebilme olasılığını ortaya attı. Hayır, hayır, hayır dedi Beşir çabucak. Satış yok. Babadan kalan miras satılık olamaz. Peki ne olacak Beşir diye sordu Dalia. Ne yapmalıyız? Beşir'e göre çözüm, hakları ve Filistinli olarak hayat boyu yaptığı mücadeleyle istikrarlı olmalıydı. Bu ev benim ana vatanım dedi Dalia'ya. Çocukluğumu burada kaybettim. Bu evin El Ramla'daki Arap çocuklarına çok güzel zaman sağlamasını istiyorum. Burada mutlu olmalarını istiyorum. Benim hiç olmayan çocukluklarının olmasını istiyorum. Burada kaybettiğimi onlara vermek istiyorum. Dalia ve Yehezkel hemen Beşir'in fikrini onayladı. Ramla'daki ev, İsrail'deki Arap çocuklarının anaokulu olacaktı. Onların da başka fikirleri vardı ama bu iyi bir başlangıçtı. Belki babasının inşa ettiği ev için önerdiği isimle olmasa da Beşir'in isteklerini onurlandıracaklardı. Ramla'nın Arap çocukları için Dalia'nın yuvası. Özür dilerim diyerek Patricia Rantisi kibarca oturma odasının kenarından sözlerini kesti. Yemek hazır. Beşir, Dalia, Yehezkel ve Ağ dehrantisi yemek masasında Patrisya'ya katılmak üzere yerlerinden kalktı. Sohbet öğle yemeğinde devam edecekti. Ekmeği koparmaya hazırlanırlarken Dalia ve Yehezkel masanın üzerinden Arap komşularına baktılar ve İbranice bir dua okudular. Mübareksin, ölümsüzsün, Tanrımız, kainatın yöneticisi, topraktan ekmeği çıkaran.